Bir aile meselesinden herkese merhaba. Sana da merhaba Serdar.
Merhaba Zeynep.
Bugün de eğersizlik hissi üzerine konuşacağız. Hepimiz için tanıdık olduğunu düşünüyorum bu hissin. Ama kimimiz daha yoğun yaşıyor. Kimimiz belki zaman zaman bazı durumlarda yaşıyor. Önce bu his nasıl bir his? Oradan başlayalım. Hani değersizlik hissi sen deneyimlediğinde nasıl deneyimliyorsun ya da genel olarak nasıl bir his sence?
Herhalde herkesin zaman zaman deneyimlediği bir his değersizlik. Böyle beklediğimiz özeni görmediğimizde, yakınlığı görmediğimizde, saygıyı görmediğimizde sesi düşünüyorum şimdi değersizlik. Bu bence o zaman ciddi bir problem değil. Hani zaman zaman olası, mümkün, herkes yaşayabilir ama herhalde sıkıntı şeyde başlıyor. Bu bir süreklilik arz ettiğinde, güzeli kendimize yakıştıramadığımızda, kıymetliyi kendimize uygun bulmadığımızda, kendimize özen gösterdiğimiz zamanları biraz kendimize konduramadığımızda zorlayıcı oluyor gibi. Sen yaşıyor musun değersizlik?
Tabii çok tanıdık benim için değersizlik hissi. Hani birinin bize kendimizi değersiz hissettirmesi biçiminde de olabilir. Ama
Yalnız çok hissediyorum deyip birinin hissettirmesine bağlayınca herkesin aklına acaba kim o kişi hissettiren diye. Konuyu acık toparlarsam ve bu yanlış anlamalara ne derler?
ortada bir yanlış anlamı yoktu Zerdan. Çok alınganlık yaptı.
Hayır, kendi üstüme şey yaptım sanki.
Vallahi
Oklar
hiç,
beni gösteriyor.
yani aklımdan isim bile geçmedi de sen hiç geçmedin yani. Ben hep
Hmm.
değerli hissediyorum
Tamam.
ilişkimizde. Bunu da söylemiş olayım. ama zaman zaman hissetmiş olabilirim ama böyle söyleyince. Hani her durumda değil de tabii ki. Ama seni kastetmemiştim. Yani birinin bir ortamda birinin yaptıkları yapmadıkları bizi değersiz hissettirebilir. Bir de genel olarak kendimizle ilişkide değersiz olduğumuza dair bir inançla beraber gelen bir his olabilir. Hani burası biraz ezici ve zorlayıcı. Kıymetli olmadığını içten içe yani. Diğer insanlar kadar değerli olmadığını hissetme ve buna inanma da. Bunun doğruluğundan emin olma yani. Bunun üzerine hiç düşünmeme hali bile. Bu böyle insanın kalbinin iki avuç arasına alınıp böyle sıkılması, sıkışması gibi. Aynı zamanda bunun bir fiziksel acı gibi de en yoğun halde yaşanabildiğini düşünüyorum.
Evet. Herhalde değersizliğin çok ciddi bir sorun olmaya başladığı yer değerli olma fikrine alışkın olmamaktan kaynaklanıyor Zeynep. Hayatı boyunca değer görmeyen ya da bu anları çok deneyimlemeyen biri bunu normalleştiriyor. O zaman gerçekten hani uyum bozucu bir hale geliyor yani. Hani bu artık senin üzerine düşünmediğin bir şey haline bile geliyor yani. Artık böyledir
Böyle
yani.
gibi.
Ben sonradan gelirim. Ben ilk akla gelmem ya. Bu bana yakışmaz. Ve bunun sorun olmadığını düşünmek herhalde bizim asıl konuşmamız gereken şey. Hayır, bu bir
Evet.
sorun diye birilerini hatırlatmamız gereken nokta orası. Yani gündelik olarak herkesin yaşayabileceği bir değersizlik değil de bunun bir norm haline dönüşmüş olması.
Evet. Genel geçer normalleşmiş bir durum gibi
Evet.
kabul edilmiş
Değer
olması.
görmemeye, hatta bunun normal olup olmadığını düşünmemeye başlamak.
Düşünmemek. Evet ki ben hani insanın ömrünü değerli hissederek geçirmesinin temel insan hakkı olduğunu düşünüyorum yani. Çünkü bir tane ömrümüz var. Orada da eğer bizim değerimiz diğerinden daha alt seviyede gibi bir inanca sahipsek bu gerçekten insan onuru açısından da hiç uygun olmayan bir durum. Bunun hem psikolojik belirleyicileri var aile atmosferinde. Biraz da büyük resimden çerçeveyi de genişleterek de konuşalım isterim. Böyle daha sosyal belirleyicileri de var yani içinde yaşadığımız toplumda hani değerlilik sadece aile atmosferinde anne babamızın bizi değerli hissettirmesiyle değil, daha geniş sosyal çevre içerisinde
Toplumda da mı öğrenilir?
toplumda da öğrenilen bir şey yani. Hani
Öğretmen mesela.
ataerkil bir toplumda tam da 8 Mart yeni geçmişken bir kadının kendini değerli hissetme olasılığı biraz daha düşük oluyor. Yani cinsiyetimiz açısından da değerli hissetmiyor biliyoruz. Sosyoekonomik düzey açısından da bu değerlilik hissimiz darbe almış oluyor. Yani yoksul büyüdüysek anne babamız çok sevgi dolu olsa ve bu değerliliği bizi hissettirse bile o tekileşme duygusu, diğerlerinden farklı yım duygusu insanın üstüne böyle koku gibi çok
Yapışıyor
erken
değil mi?
yaşlarda sinebiliyor. O yüzden değerlilik hissi aslında benliğin gelişimiyle paralel, kendini tanımayla paralel. Bu evet çekirdekte anneyle, öncelikle anneyle, babayla bağlanma. Sonra hangi koşullarda okuduk, sosyoekonomik düzeyimiz, içinde büyüdüğümüz ortamda, cinsiyetimiz, cinsel yönelimimiz, Bunlar da aynı zamanda bizim kendimizi diğerlerinden daha az değerli hissetmemize neden olmuş olabilir.
Olabilir. Çok doğru, çok da güzel çerçevelendirdin. Benim için de yol açıcı oldu bu. Ama ben bu anlattıklarının telafi edilebilir olduğunu düşünüyorum.
Tabii.
Fakat asıl zor olan işte o aile içinde olan, ev içinde olan, anneden babadan görülmeyen değer oluyor. Yani hani çocuk anne babadan değer gördüyse şayet, az önce bahsettiğin seçeneklerle ilgili olarak yaşadığı değersizlik duygusunu bir şekilde tolere etmesi ya da hayat şartları, koşulları değiştikçe bunu hazmedebilmesi, sindirebilmesi kolay oluyor. Ama anne babasından değer görmediğinde, aile ortamında hani değersizlik hissettiğinde, sonradan o standartları değişse, onu artık azınlıktan alan bir duruma gelse bile, uzaklaştıran bir duruma gelse bile, sanki bunun telafisi daha zor gibi, değil mi? Çünkü hani çekirdek olan o ilk ilişkimizde gördüğümüz değer ya da sevilme hissi oluyor.
Ama öyle bir şey ki o da doğru, evet. Ama mesela ekonomik açıdan çok dezavantajlı bir aile, çok yoksulsa o değersizlik hissi ebeveynde de olunca duygusu olarak bir, hani evet, çocukla bir bağlanma, hani anne ile bebeğin gözlerinin kilitlendiği anlarda çocuk zaten o biri için kıymetli olduğunu, onun için önemli olduğunu ve değerli olduğunu hissediyor. Bu kor çok kıymetli ama bu hangi toplumda, hangi ortamda yaşadığımıza bağlı olarak bozulabiliyor. Bütüncül diye düşünüyorum ama dış yaşamda, ahali dışındaki yaşamdaki zorluklarla, orada karşı karşıya kaldığı değersizlik hisleriyle, anne babasıyla bu bağlanma gerçekten sağlanmışsa daha rahat baş edebilir kişi, senin de söylediğin gibi.
Ben şeyi izliyorum, gözlüyorum çocuklar arasında da. Mesela hatırlıyor musun? Senin de başına gelmiştir. Bir çocuğu annesi babası sararak, kucaklayarak okul bahçesini yolculadığında diğer arkadaşları da aynı şekilde karşılıyorlar onu. Annesinin babasının sevdiği çocuk dışarıda da özen görüyor, ilgi görüyor. Hem akranlarından hem öğretmenlerinden bence hem de diğer yetişkinler tarafından da biri değer görüyorsa ve ailesi bunu gösteriyorsa dışarıda da o çocuğun hem değer görme ihtimali artıyor bence hem de bunu taşıyabilme, hazmedebilme becerisine de sahip oluyor. Yani alışkın olduğu bir şey o. Hani tabii ki birileri bana böyle davranır. Benim için normal olan budur gibi. Ama
Evet.
ne kötü ki aksi de geçerli. Değersizliği evde normalleştirdiğin zaman da dışarıda da birileri sana özenli davranmadığında bu da bir sineye çekilebilir bir hal alıyor.
Evet. Yani o ilk, o değerlilik hissini anne babamızla yaşadıysak ne şahane yani, değil mi? O onlarla ilişkide bu kıymetliliği hissettiysek bunu da bekler hale de gelebiliyoruz. Ama demin de konuştuğumuz gibi o orada bunu hissetmişiz ama sonra zedelenmiş olabilir yani. Sonradan yaralanmış, yara almış olabiliriz. Özellikle bundan önceki programlarda konuştuğumuz gibi kaygılıysak, tepkisel bir tarafımız varsa, odaklanma güçlüğümüz varsa bu çocukların o değerlilik hissi daha fazla yara alıyor.
Yer oluyor, değil mi?
Çünkü kusurluk geliştiriyorlar kendileriyle ilgili.
Sen hep anlatırken değersizlik kusurluluğu yan yana koyarak anlatıyorsun, değil
Evet,
mi?
evet,
Çok
evet.
ilişkili bunlar herhalde.
Evet. Çok zihnimde ayırmıyorum hani, çünkü
Yoksulluk da bir kusur çünkü.
tabii,
Değil mi?
evet.
Öyle
Öyle
hissediyor
hissediyor
insan.
kendisini, evet.
Öyle hissediyor.
Yani kusurluk, ben özümde ne olursa olsun beni gerçekten tanısalar sevmezler gibi bir his. Dolayısıyla çok değerli ve kıymetli değilim hissi gibi birleştirerek söylüyorum.
Sonrasında ama değersizlik duygusunu Zeynep yönetme yolları da daha zor. Hani değersizlikten ziyade onunla baş etmek için bulduğumuz yollar da çok zorlayıcı oluyor.
Evet.
Çünkü değersiz hisseden biri bazen bu değersizliğe ve kusurluluğa teslim olabiliyor ama bazen de aşırı telafiye gidip büyüklenmeci bir tarafa da geçebiliyor yani. Fazlaca değerliymiş gibi hissetme, sıra beklemekten hoşlanmama, trafikte beklemekten hoşlanmama, ya da birisi kendisine yukarıdan davrandığında agresif bir tona geçme gibi bir yola da dönüyor, değil mi? Bu çekirdek duygu olarak bizi zorluyor ama sonra onun telafisi için bulduğumuz yollar da zaman zaman hatta bundan daha çok bizi zorluyor sanki.
Evet. Çünkü o his, başta dediğim gibi sıkışmış hissetme hali, böyle daha kalbinde ezilmiş gibi hissetme haliyle uzun süre o duyguyla temasla yaşamak zor. O yüzden savunma sistemleri devreye giriyor aslında. Hani aslında koruyucu bir etkisi var, yatıştırma etkisi var. Ama o baş etmek için kullandığımız yollar ve davranışlar da tabii bu sefer bizde ilişkisel sorunlar yaratmış oluyor. Yani yeri gelmişken aslında böyle, senle daha önce de konuştuk ya, işte partneriniz narsist mi? bir narsisti nereden tanırsınız falan gibi bir sürü sosyal medyada görüyoruz ya. Yani aslında o kişilerin de temelde yaşadıkları his bu yalnızlık ve değersizlik hissi olmuş oluyor. Yani narsizme yapılan bu şey de tabii onun mağduru olmak çok zorlayıcı da bu da baştan bir ötekileştirme oluyor. O bir zorlanmanın sonucunda öyle doğmuyor ki o insanlarda. O zorlanmanın sonucunda baş etme yollarını dediğin gibi aşırı telafiden o davranışları
Yani
geliştirmiş oluyorlar.
semptomlara odaklanırken problemin özünü de
Kaçırmış.
kaçırıyoruz, değil
Evet,
mi?
evet. Ama bunu dinleyenler hani öyle kişilerle temas halindelerse o değersizlik hissine merhamet göstermeliyim, daha çok onu anlamalıyım gibi bir şey de görmesinler. O değil kastettiğim. Sınırlarını koysunlar ve kendilerini korusunlar. Ama onun da bir ruhsal bir zorlanma olduğunu unutmamak lazım
Düşmanca
aslında.
bir tutuma da girmemek
Girmemek
lazım.
lazım
Şimdi
aslında.
sen anlatırken ben kendi çocukluğumu düşünüyorum bir taraftan. Ben bir gecekondu mahallesinde büyüdüm. Hadi buranın altına müzik koyabilir misin ya?
Ben yapıyorum.
La
Danayino.
Çok
Yeterince
yoksulduk abla
buyurun.
diye. Ondan sonra ve bizim mahalleyi çizen bir demir yolu hattı vardı yani. Demir yolunun üstü gecekondu mahallesi değildi. Gecekondu mahallesi demir yolunun altından başlıyordu ve benim değersizliğim min sınırı demiryolu hattıydı yani. Çünkü biz başka bir mahallede olduğumuzu hissediyorduk yani. En azından ben çocukken hissediyordum. Muhtemelen pek çok insan böyle hissetmiyordur. Sonra okul hayatım boyunca mücadele ettiğim o dikkat problemi sebebiyle ben ders çalışamadım. Bir şekilde Anadolu Lisesi'nin sınavını kazanamadım. Sonra da Zeynep bizim okulu ikiye böldüler. Okulun bir binasını Anadolu Lisesi yaptılar. Ve onun etrafını yüksek bir duvarla çevirdiler. O duvarın bir tarafında sınavı geçebilen Anadolu liseliler vardı. Diğer tarafında bizim gibi değersizler, kusurlular ve
Tekrar
garibanlar.
müziği ister
Müziği oradan
misin?
girersen. Onları çok hissettim yani. Böyle şimdi bir çocuk nasıl
Duvarı
hisseder?
geçemedin mi Can?
Geçemedim. Bir de
Demir
boyum da
yolunu mu geçemedin
kısaydı ya. Boyum da kısa, duvarın arkasından nasıl bir hayat var acaba abla diye bakıyor Can. Ama
Zıplasaydın.
anlık görüntü yani.
Ölürüm.
Çat çat böyle bir gibi bir şey. Hani bunu böyle bir dramatik bir şekilde anlatmıyorum yani, ama bir çocuk için değerli olup olmayacağını belirleyen şeyler de aslında bazen yetişkinlerin aklına gelmeyecek şeyler bile
Oluyor.
olabiliyorlar yani.
Yani bunun üzerine şaka yapma sebebimiz de bu aslında yani. Hani biraz böyle de bakmak, hani geçmişte ne oldu? Yoksa o dramdan bakılırsa var olan değersizlik hissi çarpı üç katına. Ben ne çektiğime
Kendini
dönerse
acımaya dönüyor, değil mi?
kendini acımaya dönmüş.
Evet,
Evet
aslında
olur.
burada aslında şey etkili bir nokta. Değersizlik zorlayıcı ama değersizliğin ardından gelen ve uzun süren kendini acıma modu da her zaman bizi bu konuda zaafı olan bir hale getiriyor. Çünkü birinin bize bir bakışı, bir dokunuşu, bizim hakkımızdaki bir yorumu ya da bize verilen bir hediye ya da konuşma anında bize yönelik bir şaka hemen onu tetikleyebiliyor. Ve sonra hemen kendimizi o masadaki en değersiz, en kusurlu kişi gibi hissediyoruz. Ya öfkeyle karşılık veriyoruz, sen bana nasıl böyle hissettirebilirsin diye. Ya da o kusurluluğa teslimiyet gösteriyoruz yani. Hani evet, kendini böyle çocuklar gömen diyorlar ya, onun yerine kendini eleştiren, kendine o muameleyi diğerlerinden önce, nasıl olsa siz biliyorsunuz ama ben de bu gerçeği kabul ediyorum. Ben değersizim, ben kusurluyum, ben bu masadaki yetersiz kişiyim gibi bir kimliğe de hemen diğerlerine göstermeye çalışıyoruz. Bunun farkındayım ben diye.
Kendi üzerine şakalar yapma
Kendi üzerine
özellikle değil mi?
şakalar yapma.
Kusurlarını alay konusu
Alay
haline
konusu. Aman beni bilmiyor musunuz?
getirme.
Gene ben salak gittim, buldum, hani
Evet.
aptal gibi davrandım.
Davran.
Evet.
Evet. Böyle ortamlara gelindiğinde de hemen böyle bir alarmda ve güvenlik testi değil mi? Hani insan ne düşünüyorlar hakkında? Pozisyonum ne durumda? İyi bir şey söylese bile ona küçültücü bir neden bulma. Yani iyi niyetli yani benim bununla ilgili incindiğimi anladığı için, beni ferahlatmak için söylüyor.
Nezaket.
Evet ama karşıdaki kişi dandum bir adamdır, kadındır. Böyle eleştirel bir tutumla söylediği bir şeyi de hemen içe alma. Aslında gerçeklik süzgeci
Bozuluyor.
bozuluyor ve öyle bir süzgeç kullanılmıyor yani. Negatifleri hemen içe alıyoruz, pozitifleri de hafifleterek böyle püf diye.
Peki Zeynep, bu senin başta çerçevelendirdiğin dışsal nedenlerle değersiz hissetmekle ailede hissettirilen değersizlikle baş etmek farklı mı?
Yani bence insan ruhunun ilişkisel belirleyicileri var. Böyle sosyal belirleyicileri var. Sosyoekonomik düzey içinde bulunduğumuz yaşam koşulları, işte cinsiyetimiz gibi, demografik özelliklerimiz gibi. Psikolojik belirleyicileri var. Mizacımız olabilir. Ebeveyn, anne baba ile ilişkiler olabilir. Ben hepsi bir bütün, her birinden hani bir değersizlik hissi varsa her biri bir yerden bir parça ve baş etme yolları da ortak ama koruyucu faktörler var tabii biz büyürken bir de risk faktörleri var. anne babadan o sevilebilirliği, kıymetliliği aldıysak bu bizim için koruyucu faktör olup olası bir dış yaşam hırpalanmasında, ötekileştirilmede baş etmemizi sağlıyor.
Sağ olun.
Senin söylediğin şeyi düşünürken ben de ilkokulda Doğa diye bir çocuk vardı. Çok yakışıklı bir çocuktu ama çok başkaydı. Sarışındı, dümdüz saçları vardı, şöyle kahküllü. Koşarken zıplıyordu, onlar ışıl ışıl pırıl pırıl. Beyaz tenliydi. Yani ve ben diyordum ki hani biliyordum biz farklıyız yani. O hani hiç bize benzemiyor hani. Hani ben onları öyle yani o kolej çocukları, yani bu devlet okulunda okudum ben. Doğa da orada okuyordu da. Öyle bir zihnimde sınıfladığımı hatırlıyorum. O saç parlaklığı, cilt parlaklığıyla. Ama başka bir şey, onlar insan değil de başka bir şeymiş gibi. Yani buralardan bile başlıyor aslında. Onların hak ettikleri var ve senin hak ettiklerin var. Sınıflamaya başladığı anda da insan zihni değersizlik hissi başlıyor.
Çocuklar bir şekilde fark etmeden o kategorizasyonu da öğreniyorlar.
Öğreniyorlar yani bunu da işte sadece anne baba değil ki. Yaşadığı ortamda farklı muamele edildiğini görüyorsun. Mesela ilkokul öğretmenimiz bir gruba farklı muamele ediyordu yani. Ben onu alıyorsun, onu seziyorsun. Bir de böyle hassas yapıda bir çocuksan zaten hemen seziyorsun.
Değil mi?
Evet. Hani beğendiğin çocuk var mı falan diye sorulduklarım Doğa'yı söylüyordum. Bence ben onu söyleyerek ikimizi aynı şeye getiriyordum yani.
Peki onu gerçekten kendine yakıştırabiliyor muydun yoksa
yok,
uzak
o
ve
çok
idealize
uzaktı
bir hedefti
ama bunu
yani?
Söylemek yakıştırıyordu birbirimize.
Ha.
Yıllar yani bir yıl belki, iki, dördüncü, beşinci sınıfta falan.
Yıllar dediğinde 10 yaşında oldu. Bir yıl olunca tabii çoğu
oldu. Çok olmuş oluyor.
Zaten 10 yaşındasın. Hayatımın onda bir onu düşünmekle geçti ya. Bunu da kocanla konuşuyorum ama. Değil mi?
Bir meslektaş olarak değersizlik hissinin çocuğun kalbine nasıl atıldığını.
Evet. Bence değer sadece sevmeyle sevilmeyle ilişkili değil Zeynep de. Merak edilen çocuk da kendini değerli hissediyor. Ne ihtiyacın var? Ne hissediyorsun? Başına ne geldi? Böyle telaşlı bir meraktan değil de kişisel bir merak. Sana ne iyi gelir? Ben kızlarla şey konuşmalarını yaparken o kadar şaşırıyordum ki. En sevdiğin yemek ne diyordum? Hoşuna gidiyordu bunları anlatmak. Nasıl biliyor musun? Şeyi seviyorum, patates seviyordum mesela. Anlatıyor onu, o
ama
patatesi
şöyle.
Nasıl istiyor. Ama işte şöyle yanında da şu olursa falan. Merak edilmek bence birine değerli hissettiriyor. Saygı birine çok değerli hissettiriyor. Hani çocuk olunca özellikle gösterilen saygı. Yani pardon demek böyle. Bunu düşünmemiştim seninle ilgili. İncineceğini fark etmedim. Affedersin demek. Bir şey yaşandıktan sonra özür dilemek çocuktan. Bu da bence o hani değer, saygı, sevgi, özen, merak da hepsi bir bütün gibi görünüyor yani. Değil mi?
Gözünün kulağının birinin bizde olması.
Evet.
Birinin gözü kulağı bizde ise ben kıymetliyim hissi. Yani bebeklikte başlayan o anne çocuk göstermesinin önemi de burada. Dinliyor can kulağıyla. Önemli, söylediğim önemliyse ben de önemliyim.
Değil mi?
Olmuş oluyor. Peki bunlar olmadıysa. Yani dinleyenler şu an hani o 20'lerin üstünde işte 30'unda 40'ında kendini değersiz hissediyorsa, bu duygu onun için çok tanıdıksa.
Bununla çok sık karşılaşıyoruz. Hani bireysel farklılıkları var ama böyle sesi düşünerek konuşayım. Tabii ki hemen şey klişelerine girmeyeceğim. Sen değerlisin, sen özelsin. Ya biliyorum da öyle hissetmiyorum diyor insanlar haklı olarak yani. Önce bu örüntüyü görmek lazım. Neyin içindeyim? Ben bunu nerede öğrendim? Bu değersizlik duygum bana ne söylüyor? Hani nerede bunu yaşıyorum daha çok? Bugünkü hayatımı nasıl etkiliyor? Nasıl davranıyorum? Nasıl konuşuyorum? Diğerlerinin bana karşı tavrında nasıl reaksiyon gösteriyorum ya da cevap veriyorum? Bir örüntüyü görmek bence en etkili kısım yani. Bu değersizlikle, kusurlulukla ilgili bunun kaynağını görmek etkili. Doğru bak ben bunu burada öğrendim gibi diye. Böyle bir problemi yönetebilmenin bence başlangıcı neyin içinde olduğunu anlamak. Problemi doğru anlamak yani bütün boyutlarıyla. Problemi doğru anladığımız zaman zaten çözüm bize uzaktan el sallıyor. Ama bunu yapabilmenin yolu da her zaman içten dışa olmuyor Zeynep. İçeriden buna inanmak, buna iman etmek işin bence zor kısmı. Biraz dışarıdan da bunu yapabilmek gerekiyor. Kendine özen göstermek, kendine kıymet vermek, ne bileyim güzel bir yatakta yatmak, uykuna dikkat etmek, güzel kıyafetler giymek, güzel yerlerde yemek yemek, imkanın el verdiğince güzel evlerde oturmak, konforlu lüks bir hayattan bahsetmiyorum. İmkanın el verdiğince kendine kıymet vermekten bahsediyorum. Yani burada bir çocuk var. Bu çocuk Serdar yani. Bu çocuk Zeynep. Görüyorsun bir şeye ihtiyacı var yani. Onu bir Sardığın zaman da gel Serdar, bu gerçekten somut olarak anlattığım bir şey. Ben mesela araba kullanırken çocuk tarafımı yanıma oturuyorum Serdar, diyorum bak ne sana iyi gelir? Bugün ne yapmak istiyorsun? Dondurma mı yemek istiyorsun? Sahilde yürüyüş mü yapmak istiyorsun? Bugün senin için ne yapalım? Bu bana yaşam sevinci verecek ne var? Bunu biraz acemice de olsa öğrenmek. Gidip güzel kıyafetler almak mesela. İmkanlarımız ölçüsünde. Böyle olduğunda da hani sanki bir çocuğumuz varmış gibi. Çocuğunuz yoksa bir çocuğunuz varmış gibi. İki çocuğunuz varsa üç çocuğunuz varmış gibi. Yani gel be paşam, gel be kızım, gel be yapalım. Sanki saçını okşayarak kendi çocuk tarafımızı yeniden büyütmek bana bunun etkili bir çözümüymüş gibi geliyor. Sarmak sarmalamak. Bu şu anda dinleyenlere, izleyenlere, aşina olmayanlara zor ya da acaba dedirtebilir ama bana inanın çok mümkün. Deneyerek de ben bunu sürekli yapıyorum. Yani. Sence?
Ben de bugün hazırlanırken evde filtre kahve yapmıştım. Bir fincanla ölçük aldım. Ama o fincan, kahve içmeyi sevdiğim bir fincan değil yani, kalın bir fincan. Önce iç sesim dedi ki hani aman iç şimdi, burada hazır zaten, onunla da şeyi aldın. Sonra bugün değerlilik konuşacağımızı hatırladım. Yok dedim ya, bir kahve içiyorsan düzgün güzel, yani ne seviyorsan onu iç yani. Söylediğin şeyler, bu böyle basit şeyleri kendine hak görme, idare etmeme yani, katlanmama yani.
Katlanmama.
Hani bir akşam yemeğinde ne yiyorsan önemli değil, semizot yiyorsun, yoğurt yiyorsun, yoğurt kabından değil de bir tabak, kendine özenli tek bir tabak hazırlayıp yemeğiyle de
Evet.
dışarıdan dediğin şeylerle
Ya da
başlıyor.
bir çocuğa söylenmesine gönlünüzün el vermeyeceği şeyleri siz de size söylendiğinde kabul etmeyin. Ya biri size alaycı yaklaştığında, şaka adı altında, ezici davrandığında, dost eleştirisi adı altında, kalbinizi kırdığında buna da müsaade etmeyin yani. Hani bu olmaz, bak bu beni incitir gibi böyle esnek sınırlar. Hani başta yapay ve tedirginlik verici gelebilir. Eğer uzun zaman değersizlik ve kusurlulukla yaşadıysa bir insan, bu sınırları koymak onu tedirgin edebilir, terk edileceğini düşünebilir. Artık insanların onunla beraber olmak istemeyeceğini düşündürebilir ona. Ama başlangıçta acemilik çektiğiniz şey bir süre sonra sizin yeni normaliniz haline gelecek. İnsanlar da buna uyum sağlamayı öğrenecekler.
Bir yandan da sen konuşurken aklıma gelen, kendimizi böyle benliğimizi ne olduğumuzla değil de ne olmadığımızla tanımladığımızda da değersizlik düşüyor. O yüzden kendi olma hali değerlilik hissini beraberinde getirecek aslında. Neden değerli hissetmeyesin ki? Yani bunun hiçbir akılcı cevabı
Yok.
yok. İnsan olduğun için değerli hissetmen zaten insan olmanın doğal bir parçası. O hak verilmemiş olabilir ama şimdi o hakkı kendine sen kendin verebilirsin. Kendini nasıl tanımladığına bir bak yani. Hani sahip olmadıklarında mı tanımlıyorsun, yoksa gerçekten kim olduğunla tanımlayabiliyor musun? Kim olduğunla tanımlamaya başladığında bu hakkı da böyle spot gibi yani, cümle gibi, insan olduğun için değerli hissetme, senin en temel hakkın hali bile bu kapıların açılmasına yardımcı olabilir. İkinci de, değersiz hissediyorsa kişi güçlü bir eleştirel sesi vardır muhtemelen. Demin söylediklerimizi yapan, bizi alaycı konuşmamıza neden olan, kendimiz hakkında kusurlarımızı böyle şakaya vurmamıza neden olan o eleştirel sesi de bir duymak ve gerekirse onu yazmak ve onun sesini de kısmak. Senin söylediğine bağlarsam küçük Serdar'ı da korumanın da bir yolu olmuş olabilir.
Sana ne değerli hissettirir senin?
Yani bana öz bakım çok değerli hissettiriyor. Mesela bir şey yapıyorsam, bir şey yiyorsam falan, son zamanlarda özellikle çok dikkat ediyorum. Hani deminki kahve örneğindeki gibi. Oh, güzelce şöyle bir hani diye. Ortamı da şey yapmaya çalışıyorum. Bunlar benim çok eskiden yaptığım şeyler değildi. Yani ayaküstü yemek, ayaküstü kahve içmek. Çünkü iş var, yapılması gerekenler var. Ömrümün yarısı böyle geçmiştir herhalde. Böyle önemli değil buralar diye ama
Senin temel ihtiyaçların, özen
özen bunlar
hep
hani
ikinci plan. Çünkü senin
geçiştirilebiliyor.
sorumlulukların var.
Sorumluluklarım var, yapılması gerekenler var. Bir bardak suyu içip çıkmak bile neyse boş ver dediğim şeyleri artık. Ya dur şimdi, buna ihtiyacım var diye ihtiyaçlarımı karşılamak ve de kendime öyle bakım vermek bana kendimi iyi ve değerli hissettiriyor. Kendimle temas fırsatı oluyor bu benim için. Kendimden alıyorum değerlilik hissini yani.
Başkaları nasıl etkiler bunu? Olumlu yönde.
Çalışmalarda da öyle, kişisel deneyimde de öyle. İnsan kendinden alınca bu değerlilik hissini diğerlerinden aldığı, onun üstüne çiçek böcek oluyor yani.
Oluyor değil mi?
Ama esas o işte verimli toprak
İçeride başlıyor.
İçeride başlamış oluyor. Onun üstüne her sana değerli hissettiren kişi tohum getiriyor gibi.
Hmm.
Güzel örnek oldu. Şaka yapıp bölme. Ve orası o bahçe işte çiçeklenmiş oluyor. Esas hmm. burası.
Peki. Son cümlenle ilgili bir şey söylemiyorum. Ama sen beni duydun yani.
Onu kesebiliriz.
Hayır, sakın ama kesmek yok. Herhalde insanlara duyurabildiğimiz kadar şunu anlatmak lazım. Değerli olmak için, değerli hissetmek için fazladan bir özelliğe, ehliyete, kimliğe, varlığa ihtiyaç yok yani. Hani nefes alıyor olmak, bu dünyanın bir parçası olmak, görüyor olmak, duyuyor olmak, tadıyor olmak, bir dost olmak, bir ailenin üyesi olmak, değerli olmak için yeterli yani. Bunun için mücadele etmeye başladıysak o zaman burada bir sorun var demektir yani. Bunu hisseden arkadaşlarımıza da herhalde bunları söylemek lazım. Bir dur, bir bak ve adil ol. Herhalde değer konusundaki kritik kavramlardan biri adalet. Bir başkasına söylenmesine, hissettirilmesine, gönlünün el vermeyeceği şeyleri kendine de layık görme. Bir çocuk gördüğünde böyle kötü bir tavır, kaba bir tavırla karşılaştığında senin içini cızlatacak bir de hayır bunu böyle yapamazsınız diyeceğin durumlara, sözlere, cümlelere burada da iç sesin bile olsa, kendin bile düşünüyorsan buna izin verme. Hayır doğru değil yani. Adalet herhalde programı kapatırken benim söyleyeceğim temel kavram olur. Adil ol kendine hmm. karşı.
Ben de özen diyeceğim. Hmm. Kendine karşı özenli olmak. Bir arkadaşımıza nasıl davranıyorsak kendimize de aynı özenle, ihtimamla davranmak ve kendi hem fiziksel ihtiyaçlarımıza hem duygusal ihtiyaçlarımıza atlamamak. Yani hayatın her yerinde herkesin ihtiyaçlarına yer açarken bunlara da yer açmak.
Yer açmak değil mi?
Evet.
Ne güzel. Böyle bitirelim mi
diyorsun? Böyle bitirebiliriz.
Peki ben o zaman şeyleri söyleyeyim. Yazdığınız yorumlar bizi çok heyecanlandırıyor. Hızla büyüyoruz sosyal medyada, YouTube'da. Bu bize çok heyecan veriyor gerçekten. Duyulduğumuzu görmek, niye yola çıktıysak bunun yerini bulmuş olmasını görmek bizi çok motive ediyor. Hep söylediğimiz gibi yorumları okuyoruz. Yorumları okuduğunuzu söylediğiniz için heyecanla yorum yazıyorum diyen arkadaşlarımızın yorumlarını da görüyoruz. Büyümeye devam edeceğiz. Bu sizin sayenizde olacak ama bize göstereceğiniz kılavuzluk da olacak bu. İçeriği nasıl planladığımızı biliyorsunuz. Buna hep beraber karar veriyoruz sizinle. Elinizi bir aile meselesinin sırtından eksik etmeyin. Herkese bir aile meselesinden çokça sevgiler.
Herkese sevgiler, selamlar. Hani bu bir dahaki yayına kadar belki bazen yorumlarda yazıyorsunuz ya seans gibi diye. Hani sanki biz de seansı sonlandırıyormuşuz, bir dahaki pazartesi tekrar buluşacakmışız gibi düşünürsek kendinize özenli, adil ve değerli hissettiğiniz anları kendinizden esirgemediğiniz bir hafta olsun.